Şöyle bir düşünmeni istiyorum. Çok karmaşık bir konuyu, mesela hücresel biyolojiyi veya astrofiziği öğrenmekte gerçekten ciddi anlamda zorlanan birine anlatman gerekiyor. Aklına ilk ne gelir?
Yani muhtemelen en son çıkan o yapay zeka destekli eğitim yazılımlarına falan başvurmak istersin. Ya da üç boyutlu sanal gerçeklik gözlükleri falan gelir akla.
Aynen öyle. İnsan ister istemez en yeni teknolojiye sarılıyor. Ama ya sana bu karmaşık ve soyut bilgileri zihne kalıcı olarak kazımanın en etkili yolunun yepyeni bir dijital teknoloji değil de ta 1990'larda bir öğretmenin kağıt üzerinde çizdiği basit bir görselleştirme tekniği olduğunu söylesem?
Eğitimde hep en parlak ve en yeni olanın en iyisi olduğunu varsayıyoruz nedense. Ancak insan beyninin bilgiyi işleme kuralları hani o kadar da hızlı değişmiyor. Doğru strateji, doğru bilişsel anahtarla birleştiğinde 10 yıllar öncesinin bir yöntemi bugünün teknolojisiyle aynı, hatta bazen daha bile üstün bir etki yaratabiliyor açıkçası.
İşte bugün tam olarak bu bilişsel anahtarların peşindeyiz. Hoş geldin öğrenmeye aç, sürekli sorgulayan ve bilginin perde arkasını merak eden dinleyicimiz. Evet, doğrudan sana sesleniyoruz. Hemen belirteyim, bu sıradan bir sesli yayın değil.
Kesinlikle değil.
Bugün elimizdeki akademik verilerin tam kalbine indiğimiz, karmaşık kaynakları senin için damıttığımız kapsamlı bir derinlemesine inceleme yapıyoruz. Hedefimiz bu bilgi benim dünyamda ne anlama geliyor sorusunun cevabını bulmak.
Evet, masamızda gerçekten ufuk açıcı bir kaynak var bugün.
Aynen. International Society That Learned Journal dergisinde 2026 yılının Haziran ayında yayımlanmış bir çalışma bu. Araştırmacı Gamze Koca imzalı. Özgül öğrenme güçlüğüne sahip öğrenciler için fen eğitimi, meta analiz çalışması.
Bak, bu çalışma eğitim bilimleriyle nörobilişsel süreçlerin tam kesişim noktasında duruyor. Meta analiz dediğimiz yöntem de aslında işin en değerli kısmı.
Yani tek bir deneye bakmıyor, değil mi?
Tabii. Yani araştırmacı tek bir okulda veya tek bir sınıfta yapılan küçük bir deneyi alıp genelleme yapmıyor. Farklı yıllarda farklı yöntemlerle uygulanmış onlarca bağımsız araştırmayı alıyor. Bunları devasa bir veri havuzunda istatistiksel olarak birleştiriyor.
Hani büyük resmi veriyor bize.
Tam da o. Böylece bize tekil hatalardan arınmış, çok daha güvenilir ve geniş bir bakış açısı sunuyor aslında.
Bu dünkü incelememizin temel misyonu da bu geniş bakış açısını anlamlandırmak zaten. Özgül öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin o inanılmaz soyut, çok katmanlı fen bilimleri kavramlarını nasıl öğrendiğini keşfedeceğiz.
Ve hani bu sadece özel eğitimcileri ilgilendirmiyor.
Kesinlikle. Bilginin nasıl işlendiğini, farklı çalışan beyinlere o ağır verilerin en kalıcı şekilde nasıl aktarıldığını anladığımızda aslında kendi beynimizin çalışma prensiplerine dair de inanılmaz ipuçları yakalıyoruz.
Doğru.
Ama çözümlere ve istatistiklere geçmeden önce bence ortadaki temel problemi bir doğru tanımlamamız gerekiyor. Özgül öğrenme güçlüğü, yani ÖÖG tam olarak nedir ve neden özellikle fen dersleri bu öğrenciler için aşılması bu kadar zor bir engele dönüşüyor?
Kaynağımız bu duruma oldukça net bir nörobilişsel çerçeveden yaklaşıyor. Öncelikle toplumdaki en yaygın yanılgıyı bir ortadan kaldıralım istersen.
Nedir o yanılgı?
ÖEG bir zeka geriliği falan değildir. Ya da tembellik veya motivasyon eksikliği de değildir. Temelde merkezi sinir sisteminin bilgiyi alma, işleme ve depolama biçimindeki yapısal bir farklılıktır.
Yani beynin tesisatı biraz farklı döşenmiş gibi.
Aynen öyle. Konuşma, okuma, yazma veya matematiksel hesaplama becerilerini doğrudan etkileyen bir bilgi işleme sorunu bu. Zeka seviyesi normal veya normalin üstünde olan bir birey, sadece beynin farklı bir nöral rotayı kullanması nedeniyle klasik öğrenme yollarında tıkanıklık yaşıyor.
Tam burada aklıma takılan bir detay var aslında. Makale 2016 yılında yayınlanmış ama ÖSYG'yi tanımlarken kaynakta şey ifadesi geçiyor, DSM-4 kriterleri.
Evet, çok keskin bir gözlem bu.
Yani psikiyatri ve psikoloji dünyasının o temel tanı kılavuzu olan DSM'nin 5. versiyonu yıllar önce çıkmadı mı? Neden 2016 tarihli yepyeni bir araştırma bu kadar eski bir kılavuza atıf yapıyor?
Şöyle açıklayayım. Evet, DSM-5 uzun süredir kullanımda. Ancak burada araştırmacının uyguladığı yöntemin doğasını hatırlamamız lazım. Bir meta analiz yapıyor sonuçta.
Geçmişe dönük verilere bakıyor yani.
Aynen. Meta analizler son 20-30 yılın çalışmalarını tek bir potada eritir, 90'larda veya 2000'lerin başında yapılan o orijinal deneylerdeki öğrencilerin tanı kriterleri, o günün geçerli kılavuzu olan DSM-4'e dayanıyordu.
Ha, anladım. Verileri standartlaştırmak için.
Tam olarak. Araştırmacı metodolojik bir tutarlılık sağlamak ve analiz ettiği o eski çalışmaların temel referans noktasını korumak için bu ölçütü belirtiyor. Yani mesele güncel tanı değil, analiz edilen o dev havuzun ortak paydası.
Mantıklı. Geriye dönük bir veri standartlaştırması söz konusu. Peki bu bilgi işleme farklılığına sahip bir zihin için fen dersleri neden bu kadar kritik bir darboğaz yaratıyor? Tarih veya edebiyat da zor olabilir hani ama kaynağımız fen eğitiminin özellikle altını çiziyor.
Çünkü fen bilimleri, beynin çalışan bellek dediğimiz, o anlık veriyi işleyen bölgesine inanılmaz bir bilişsel yük bindiriyor.
İşlemciyi zorluyor yani.
Aynen öyle. Fen dersi doğası gereği son derece soyuttur. Gözle görülemeyen atom altı parçacıklardan, evrendeki kütle çekim kanunlarından falan bahsediyoruz.
Veya hücresel solunum reaksiyonları gibi.
Evet, evet. Üstelik bununla da kalmıyor. Konunun kendine ait yepyeni teknik bir terminolojisi var. Şöyle düşün. Bir ÖGEL öğrenci zaten okuma ve kelime deşifre etme konusunda beyninin ekstra enerji harcadığı bir durumdayken bir de bu soyut kavramları zihninde canlandırmak zorunda kalıyor.
Ve aralarındaki neden-sonuç ilişkilerini kurmak zorunda.
Tabii. Hem bunları kuracak hem de anlık hafızasında tutacak. Bu kelimenin tam anlamıyla bilişsel bir sistem çöküşüne yol açıyor.
Şöyle bir analoji kursak sanırım durumu senin için biraz daha somutlaştırmış oluruz sevgili dinleyici. Düşün ki bilgisayarının işlemcisi inanılmaz güçlü fakat geçici hafızası yani RAM'i aynı anda sadece birkaç dosyayı açık tutabiliyor.
Çok iyi bir örnek bu.
Eğer sen arka planda hem ağır bir video render işlemi yapıp hem de onlarca karmaşık sekme açarsan o güçlü işlemciye rağmen sistem donar.
Kesinlikle donar.
ÖGEL'i bir öğrencinin fen dersindeki deneyimi tam olarak buna benziyor aslında. Kelimeleri okumaya çalışmak o render işlemi gibi zaten RAM'i doldururken soyut fen kavramları da yeni sekmeler açmak gibi sistemi tamamen kilitliyor.
Çok isabetli bir analoji. İşte bu noktada kaynağımız bireyselleştirilmiş eğitim programlarının yani BEP'in önemine çok güçlü bir vurgu yapıyor.
Yani genel sınıflara desteksiz atmamalıyız bu çocukları.
Kesinlikle. Çağdaş eğitimde her bireyin bilimi öğrenme hakkı var sonuçta. BEP dediğimiz yaklaşım, o bilgisayarın RAM'ini zorlamadan bilgiyi işlemden geçirmenin yollarını arıyor aslında. Sadece test çözmeyi değil, çocuğun sosyal, motor ve duygusal becerilerini de işin içine katarak o bilişsel yükü dağıtmayı hedefleniyor.
Madem ortada beynin çalışan belleğini bu kadar zorlayan bir durum var, peki eğitimciler bu bilişsel darboğazı aşmak için tarih boyunca ne gibi yollar denemişler?
O kısım çok ilginç zaten.
Evet, makalenin tarihsel gelişim bölümü aslında bir nevi insan beynini hackleme tarihi gibi geldi bana. 50'lerden günümüze çok ciddi bir evrim var.
Evet, stratejilerin tarihsel değişimi sadece o dönemin eğitim modalarını değil, bizim beyni anlama sürecimizi de yansıtıyor aslında. Makale diyor ki, 50'lerde iş oyunlaştırma ve fiziksel deneylerle başlıyor.
Somutlaştırmaya çalışıyorlar galiba.
Aynen öyle. O dönemdeki içgüdüsel yaklaşım somut olanı somutlaştırmaktı. Sonra 80'lere geliyoruz. Burada çok ilginç, çok yaratıcı bir sıçrama var. Drama etkinlikleri fen eğitimine dahil ediliyor.
Bak bu bana hep çok radikal gelmiştir. Bir çocuğa fizikteki kuvvet vektörlerini falan veya hücrenin bölünme evrelerini tiyatro oynatarak dramayla öğretmek, yani bu sadece eğlenceli olsun, çocuklar sıkılmasın diye yapılmış bir aktivite mi? Yoksa arkasında çalışan başka bir bilimsel mekanizma mı var?
Sadece eğlenceli değil tabii ki. Arkasında somutlaştırılmış biliş dediğimiz, İngilizcesi embodied cognition olan çok güçlü bir nörolojik mekanizma var.
Somutlaştırılmış biliş. Nasıl çalışıyor bu?
Şöyle düşün. Eğer öğrencinin beynindeki fonolojik döngü, yani o kelimeleri ve sesleri işleyen kısım zaten zorlanıyorsa, bilgiyi inatla o rotadan göndermek verimsizdir.
Otoyol tıkalı yani.
Ha, otoyol tıkalı. Drama bilgiyi alıyor ve motor hafızaya uzamsal algıya taşıyor. Çocuk hücre bölünmesini vücut hareketleriyle canlandırdığında o soyut kavram artık kağıt üzerindeki bir kelime olmaktan çıkmıyor.
Kas hafızasına dönüşüyor.
Evet, kas hafızasına ve fiziksel bir deneyime dönüşüyor. Bilişsel yük, beynin farklı ve o an için çok daha sağlam olan bölgelerine dağıtılmış oluyor.
Bu gerçekten büyüleyici bir şey. Tıkanmış bir otoyol yerine tali yollardan giderek aynı hedefe ulaşmak gibi.
Tam olarak öyle.
Sonra 90'lara ve 2000'lerin başına geliyoruz makalede. Araştırmacılar işi biraz daha yapılandırıyorlar sanırım. Grafik düzenleyiciler, keşif yoluyla öğretim, zihin haritaları ve şey var, anahtar kelime hatırlatıcıları.
İngilizce'de mnemonics dediğimiz teknikler.
Evet, evet.
Metin yapısını belirleme, o uzun ve korkunç paragrafları bölümlere ayırma teknikleri falan çok parlıyor o dönem.
Burada da bilişsel yük teorisi ve ikili kodlama devreye giriyor yavaş yavaş.
Grafik düzenleyiciler neden bu kadar etkilidir biliyor musun?
Neden?
Çünkü upuzun bir metindeki ilişkileri zihinde tutmak herkes için zordur. Hele öğeli bir çocuk için işkencedir. Ama o metni okularla, kutucuklarla birbirine bağladığınızda beyin artık bilgiyi tek tek kelimeler olarak değil, büyük parçalar veya şemalar olarak kaydeder.
Bir bütün olarak görüyor yani.
Aynen. Anahtar kelime hatırlatıcılarıysa yeni ve tamamen anlamsız gelen bir terimi öğrencinin zaten çok iyi bildiği bir kelimeye işitsel veya görsel bir kancayla bağlıyor.
Yeni bilgiyi eski bilginin üzerine asıyor bir nevi.
Tam olarak o. Yeni bilgi eski ve sağlam bir çiviye asılmış oluyor beyinde.
Yani AR var, 3 boyutlu simülasyonlar var ve işte tam burada sana çalışmanın verileri ışığında biraz meydan okumak istiyorum aslında.
Hadi bakalım.
Elimizde bir hücrenin içini 3 boyutlu gösteren, içine girebildiğimiz sanal gerçeklik gözlükleri varken, o 90'lardaki basit kağıt üzerindeki grafik düzenleyici veya 80'lerdeki drama etkinliği gerçekten hala geçerli mi? Yeni teknoloji, beynin öğrenme şeklini tamamen değiştirip bu eski yöntemleri çöpe atmadı mı?
Aslında bu eğitim teknolojileri dünyasında sürekli sorulan ve tartışılan bir soru. Ve Gamze Koca'nın meta analizinin en çarpıcı bulgularından biri tam da buna cevap veriyor bence.
Ne bulmuş?
Araştırmacı elindeki çalışmalara bir analiz daha uyguluyor. Ve diyor ki makalenin yayımlandığı yıl ile elde edilen öğrenme başarısı arasında matematiksel bir ilişki var mı? Acaba yeni yıllar daha mı başarılı?
Sonuç ne çıkıyor peki?
Bulgular, yayın yılının akademik başarı üzerinde hiçbir anlamlı etkisinin olmadığını gösteriyor. İstatistiksel olarak R kare 0 çıkıyor.
Yok artık. 0 mı? Yani 1985'teki bir yöntemle 2025'teki bir teknolojinin yarattığı etki tamamen aynı mı olabiliyor?
Evet, aynen öyle.
Teknolojinin kendi başına bir fark yaratmaması çok sarsıcı aslında.
Gerçekten öyle ama mantıklı. Çünkü teknoloji sadece bir iletim aracıdır. Asıl mesele o aracın içine yerleştirdiğin pedagojik ve bilişsel temeldir.
Yani ister son model bir dijital simülasyon kullan, ister sınıfın o kara tahtasında tebeşirle bir zihin haritası çiz.
Tabii. Eğer senin tasarladığın o yöntem öğrencinin bilişsel yükünü hafifletmiyorsa, bilgiyi doğru parçalara ayırmıyorsa ve mevcut zihin şemalarına bağlamıyorsa, o elindeki sanal gerçeklik sadece çok parlak ve çok dikkat dağıtıcı bir oyuncaktan ibaret kalır.
İnsan beyninin evrimi öyle birkaç on yılda değişmiyor sonuçta.
Kesinlikle değişmedi. O yüzden beynin temel donanımına uygun olan stratejiler, hangi dönemin teknolojisiyle sunulursa sunulsun, zamansız bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Araçlar değişiyor, işletim sistemi aynı.
Çok doğru, araçlar değişiyor ama işletim sistemi aynı kalıyor. Peki bu tarihsel stratejilerin, grafik düzenleyicilerin ve o hatırlatıcıların işe yaradığını mantıksal olarak çok iyi anladık. Ama elimizde bunu kanıtlayacak matematiksel bir somutluk var mı? Kaynağımızın o asıl kalbine, meta analizin devasa istatistik havuzuna bir girelim. Rakamlar ne diyor?
Rakamlar çok çarpıcı. Araştırmacılar çok katı kalite kriterlerinden geçen 10 bağımsız deneysel çalışmayı ve bunlardan elde edilen 20 farklı etki büyüklüğünü inceliyor.
Hı hı.
Analiz sonucunda ulaşılan genel etki büyüklüğü değeri, G değeri yani 1.06 olarak bulunuyor.
Bir dakika, eğitim araştırmalarını çok yakından takip etmeyen dinleyicilerimiz için bu 1.06 değerinin ne kadar sıra dışı olduğunu biraz açmamız lazım.
Tabii, buyur.
Genellikle eğitimde bir müdahalenin, bir taktiğin başarılı kabul edilmesi için etki büyüklüğünün 0.40 civarında olması yeterli görülür. Hani bu bir öğrencinin o yöntemle koca bir eğitim öğretim yılı boyunca elde edeceği standart gelişime eşdeğerdir.
Evet, bir yıllık gelişim demektir o.
0.80'lik bir etki büyüklüğü ise geniş çaplı etki demektir. Yani Cohen'in D sınıflandırmasına göre ve o yöntemin gerçekten nadir görülen çok çok güçlü bir araç olduğunu gösterir. Ama bizim araştırmamızda bu havuzda sayı 1.06 çıkıyor.
Bu devasa bir rakam.
Gerçekten öyle. Bu öğrencinin başarısında beklenen sıradan gelişimin çok ama çok üzerinde devasa bir sıçrama yarattığı anlamına geliyor.
Kesinlikle haklısın. Ancak çalışmanın asıl nefes kesici kısmı bu genel ortalamada değil, alt boyutlarda ortaya çıkıyor.
Nasıl yani?
Araştırmacı bir de moderatör analizi yapıyor. Yani soruyor kendine, bu stratejiler anında hatırlamada mı, kavram öğrenmede mi, yoksa gecikmeli hatırlamada mı daha etkili?
Gecikmeli hatırlama dediği, yani aylar sonra bilgiyi hatırlayıp hatırlamadığı, değil mi?
Aynen öyle. Bilginin öğrenildikten haftalar veya aylar sonra bile zihinde kalıp kalmadığını ölçen uzun süreli testler bunlar. Ve sıkı dur, bu ölçümdeki etki büyüklüğü inanılmaz bir şekilde 4.09 olarak hesaplanmış.
Bekle, bir dakika, etki büyüklüğü 4.09 mu?
Evet, tam olarak 4.09.
Eğitim literatüründe 1.0'ın üzerini görmek bile mucizeyken, 4.09 gibi bir sayı nasıl mümkün olabiliyor? Bu sadece küçük bir akademik iyileşme falan değil ki. Bu bilginin adeta beyne fizyolojik olarak kazınması, mühürlenmesi demek.
İşte istatistiksel sınırları zorlayan bu değer aslında bize bu özel eğitim stratejilerinin kısa vadeli bir ezber mekanizması kurmadığını kanıtlıyor. Aksine o yöntemler sayesinde bilgi öğrencinin uzun süreli hafızasına geri dönülmez bir şekilde yerleşiyor.
Çünkü bir anlam ifade etmeye başlıyor beyin için.
Tabii, grafik düzenleyiciler veya o somutlaştırılmış materyaller uçucu fen kavramlarını alıyor ve zihinde fiziksel, çok kalıcı bir çapaya dönüştürüyor. Beyin parçalara ayrılmış ve organize edilmiş bilgiyi kaybetmiyor. O çapa bir kez sağlam bir şekilde atıldığında, üzerinden haftalar geçse de öğrenci o bilgiyi rahatlıkla geri çağırabiliyor.
Aslında bak, bunu kendi hayatlarımıza yansıtmak da çok kolay. Aylar önce okuduğun sayfalarca düz metinden oluşan sıkıcı bir iş raporunu düşün veya okuldaki sıradan bir ders kitabını. Hatırlamaya çalış.
İmkansız. Hiçbir şey kalmaz akılda.
Aynen. Muhtemelen detayların %90'ı silinip gitmiştir. Ama aynı bilgiyi sana zihin haritalarıyla, çarpıcı görsel metaforlarla ve küçük sindirilebilir parçalarla sunan bir belgeseli veya sunumu çok daha net hatırlarsın.
Kesinlikle.
Öğeli bir öğrencinin beyninde böyle mucizevi bir sıçrama yaratan bu görsel yapılandırma ve hafıza kancaları aslında hepimizin beyninin bilgiyi en iyi işleme şekli. Biz sadece normal kabul edilen süreçlerde bu ihtiyacı göz ardı edip insanları o düz metinlere boğuyoruz.
Çok doğru. Beynin kodlama süreçleri temelde ortaktır hepimizde. Özel gereksinimli bireyler sadece o bariyerleri, o zorlukları daha şiddetli hisseder, o kadar. Ve bu yüksek etki büyüklükleri bize doğru tasarlandığında o bariyerlerin tamamen ortadan kaldırılabileceğini çok net, matematiksel bir dille anlatıyor aslında.
Evet, rakamlar harika. Hikaye çok umut verici ancak kaynak materyali hiç sorgulamadan kabul etmek bize yakışmaz.
Orası kesin.
Bu devasa rakamların güvenilirliğini test etmemiz gerekiyor. Bilim dünyasında çok iyi bilinen bir karanlık bölge vardır, hani bilirsin. Yayın yanlılığı denir.
Çekmece etkisi.
Aynen öyle. Yani araştırmacıların, bilimsel dergilerin sadece işe yarayan, olumlu sonuç veren çalışmaları yayımlaması, İşe yaramayan, başarısız olan deneylerin ise çekmecelerde kalıp unutulması durumu. Acaba Gamze Koca'nın ulaştığı bu 1.06'lar, o devasa 4.09'lar, sadece başarılı olan çalışmaların cımbızla seçilmesinden kaynaklanan bir yanılsama olabilir mi?
İşte bu, elindeki veriye şüpheyle yaklaşan her dikkatli zihnin sorması gereken en kritik sorulardan biridir. Araştırmacı da tam olarak bu şüpheyi gidermek için makalesinde özel bir bölüm ayırmış.
Ne yapmış orada?
Veriye bakıyorlar, çalışmaların birbirinden farklılık düzeyi, yani heterojenlik I kare değeri %81 gibi yüksek bir oranda bulunuyor. Durum böyle olunca yazar veriyi kelimenin tam anlamıyla bir stres testine sokuyor.
Huni grafiği falan mı?
Evet, funnel plot ve Eger testi yapıyorlar. Eger testi Z eşittir 3,5 çıkıyor. Veri setinde bir asimetri var mı diye bakıldığında bazı matematiksel sinyaller, evet, literatürde yayınlanmamış başarısız çalışmalar gerçekten olabilir ihtimalini fısıldıyor.
Eyvah, yani bir nevi istatistiksel kırmızı alarm veriliyor o zaman. Peki bu durumda ulaştığımız o muazzam sonuçlar çöpe mi gidiyor?
Hayır, çöpe gitmiyor. Çünkü istatistiğin tam da bunun için tasarladığı çok zarif bir simülasyon yöntemi var. Kırp ve doldur analizi deniyor buna. İngilizcesi trim and fill.
Nasıl çalışıyor bu kırp ve doldur?
Bu algoritma veri setine bakıyor ve şunu soruyor kendisine. Eğer çekmecelerde unutulmuş, işe yaramadığını gösteren o başarısız çalışmalar gerçekten var olsaydı ve biz onları bu hesaba mecburen katsaydık, bugünkü bu mükemmel ortalamamız ne kadar düşerdi?
En kötü senaryoyu simüle ediyor yani.
Heh, aynen öyle. Sistem en kötü durum senaryosunu matematiksel olarak simüle edip o hayali başarısız çalışmaları tabloya ekliyor.
E peki bu stres testinin sonucunda ne olmuş? O devasa etki büyüklüğü çakılmış mı yere?
İşin garibi ne biliyorsun? Sistem eksik olabilecek çalışma sayısını hesapladığında bu sayı sıfır çıkmış.
Sıfır mı?
Evet, sıfır. Yani o düzeltilmiş en kötü durum senaryosu bile uygulansa, genel etki büyüklüğü asla sarsılmıyor ve yine aynı şekilde 1.06 olarak taş gibi kalıyor yerinde.
İnanılmaz gerçekten. Veri kendi içindeki tüm şüphelere meydan okuyor ve sapasağlam çıkıyor.
Hatta yazar bununla da yetinmeyip ikinci bir stres testi daha yapıyor.
O nedir?
Birini dışarıda bırakma analizi.
Hmm.
Leave one out denir.
Hmm.
Burada da acaba elimizdeki tek bir mükemmel çalışma, bütün ortalamayı tek başına yukarı mı çekiyor ihtimalini değerlendiriyorlar. Analize dahil edilen o 10 çalışmayı sırayla tek tek hesaplamadan çıkarıp ortalamayı baştan yeniden buluyorlar.
E sonuç ne çıkıyor onda?
Sonuç ne olursa olsun, hangi çalışma tablodan çıkarsa çıksın, etki büyüklüğü yine 0.83 ile 1.09 arasında çok güçlü bir sınırda kalıyor. Hiçbir zaman o geniş etki sınırının altına inmiyor. İstikrarlı bir şekilde yüksek.
Kısacası bu başarı bir tesadüf değil, istatistiksel bir sarap hiç değil, bu tamamen yöntemin bizzat kendi gücü.
Kesinlikle.
Peki her şey bu kadar mükemmel mi? Bu çalışmanın hiç mi bir kör noktası, ne bileyim edebiyat tabiriyle hiç mi bir aşil tendonu yok? Bu araştırmanın sınırlılıkları neler peki?
Yazar bunu çok büyük bir dürüstlükle belirtiyor zaten makalenin sonunda. Bu önemli bir soruyu gündeme getiriyor.
Nedir o?
En büyük eksiklik, verilerin bu kadar sağlam olmasına rağmen literatür havuzunun kendisinin hem çok dar hem de zaman olarak epey eski olması. Analize dahil edilebilecek kalitede nicel ve deneysel çalışmaların büyük bir çoğunluğu 80'li ve 90'lı yıllara ait maalesef.
Yani dijital çağın tam göbeğindeyiz. Eğitim teknolojileri her gün patlama yaşıyor ama öğrenme güçlüğü ve fen eğitimi üzerine yeterince yeni derinlemesine deney yapılmamış mı diyorsun?
Tam olarak bu. Elbette makalede Karataş'ın 2023 tarihli Web 2.0 araştırması veya Yenioğlu'nun 2024 tarihli artırılmış gerçeklik çalışmalarına falan atıflar var.
Yeni şeyler de var yani.
Var. Yeni araçlar ufaktan kullanılıyor. Ancak alanın geneline bakıldığında bu yeni nesil teknolojilerin bahsettiğimiz o sağlam pedagojik temeller üzerinde ne kadar iyi işlediğini kanıtlayan kapsamlı nicel deneysel araştırmalara acil bir ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.
Anladım.
Yani o 90'lardaki kağıt üzerindeki grafik düzenleyicinin yarattığı etkiyi biliyoruz. Ama aynısını modern bir sanal gerçeklik uygulaması doğru pedagojiyle birleştirirse sınırları ne kadar zorlayabileceğimizi, beyni nereye taşıyabileceğimizi henüz tam ölçebilmiş değiliz literatür olarak.
Bugün zihnimizi gerçekten çok farklı patikalara sokan verileri bir araya getirdik seninle. Özgül öğrenme güçlüğü olan bireylerin doğru bilişsel stratejilerle donatıldıklarında sadece testleri geçmekle kalmayıp bilgiyi nasıl uzun süreli hafızalarına kazıdıklarını o sağlam istatistiksel kanıtlarıyla gördük.
Orası kesin evet.
4.09 gibi o devasa bir gecikmeli hatırlama etkisi, o doğru anahtarların beyni nasıl açtığının en büyük kanıtı. Öğrendik ki bilgiyi almakta zorlanan bir sistemin asıl ihtiyacı daha fazla aynı metni okumak değil, o bilginin vizüelleştirilmesi, parçalara ayrılması ve motor veya uzamsal hafızaya kancalanmasıdır.
Ve yöntem eskidikçe etkisini de kaybetmiyor. Aksine beynin o zamansız işleme kurallarına uyduğu sürece kalıcılığını sonuna kadar koruyor. Şunu da eklemek lazım, bu stratejiler bu öğrencilerin sadece fen derslerindeki notlarını düzeltmiyor, bilgiyi kavramanın, evreni anlamanın onlara kapalı bir kapı olmadığını göstererek akademik özgüvenlerini de yeniden inşa ediyor. BEP'in, yani o bireyselleştirilmiş programı ruhu da aslında tam olarak budur.
Çok güzel özetledin. İncelememizin sonuna yaklaşırken, kaynak materyalin bize gösterdiği o büyük çerçeveden yola çıkarak, bizi dinleyen sana, evet sana, zihnini biraz kurcalayacak, üzerine düşüneceğin bir fikir bırakmak istiyorum. Bugün konuştuklarımız, karmaşık bilgileri grafiklerle bölmenin, görselleştirmenin, dramayla fizikselleştirmenin o özel gereksinimli öğrencilerde nasıl mucizeler yarattığı üzerineydi hani.
Hı hı.
Bu yöntemler bilişsel yükü hafifletiyor ve öğrenmeyi kalıcı bir anıya dönüştürüyor resmen. Peki ya sorun sadece özel eğitim gerektiren öğrencilerde değilse?
Bak burası çok önemli işte.
Ya bizim bu standart eğitim sisteminizin normal saydığımız o sayfalarca düz metin okutma ve saatlerce tahtada konuşarak anlatma ısrarı aslında hepimizin, tüm insanlığın doğal beyin çalışma prensibine kökten aykırıysa,
kesinlikle aykırı bence.
Eğer bu yapılandırılmış hafıza dostu yöntemleri standart okullardaki tüm öğrenciler için kullansaydık ne olurdu? Hatta biraz daha ileri gideyim. Düşün, şirketlerde çalışıp o kalın gri raporları okumak zorunda kalan yöneticiler var ya, bilginin tamamını onlar için de bu prensiplerle tasarlasaydık, eğitim ve iş dünyasında hepimiz potansiyelimizin çok daha üstüne çıkmaz mıydık sence de?
Çıkardık tabii. O potansiyeli boğan biziz aslında.
Belki de normal dediğimiz şey hepimiz için baştan aşağı yanlış kurgulanmış bir frekanstır. Kim bilir? Bunu kendi hayatın, kendi öğrenme veya çalışma şeklin için bir düşün. Zihnini her zaman açık tut ve önündeki bilgiyi sürekli sorgulamaya devam et. Görüşmek üzere.